Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım. Yine sizin Erkam yayınlarında çıkan Kur'an-ı Kerim'de Seyri Sülük adlı kitabınız üzerinden gidiyorduk. Şimdi hocam, geçen sohbette Seyri Sülük kavramı üzerine bir ufuk turu yapmıştık ve Seyri Sülük metotları üzerine konuşmuştuk. Yani manevi gelişim, kısaca seyri sülük ve onların yöntem ve teknikleri. Peki amaç ne burada? Yani bu seyri sülükte neye varmayı amaçlıyor? Sufiler neye vardırmayı amaçlıyor? Niçin insanlar bu yola girsin ki?
Evet. Hocam bir kere o dediğiniz hem dünyada iyilik hem ahirette iyilik. Dünyada iyilik malum. İnsanın sağlıklı olması, dengeli olması. Ahiretteki iyilik ise Müslümanlara göre ve sufilere göre imanımızın hakka yakın seviyesine yükselmesi.
Ne demek hakka yakın
hocam?
Seviyesine
hocam,
yükselmesi?
Çok güzel bir örnek var. Evet. Bunu İbn-i Acibek çok güzel kullanmış eserinde. Bunu vermek isterim.
Evet.
İbn-i Ataullah el-İskenderan Hazretleri buyuruyor ki, gökyüzü diyor cam bir fanus ile kapansa, yeryüzüne bakır eritip bakır dökseler, yani gökten yağmur düşmese, topraktan bitki çıkmasa, rızık konusunda en ufak bir endişe duymam. Yani şunu diyor. Ya Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, ben rızka kefilim. Rızık benim diyor vazifem Allah-u Teala.
Evet.
Bunu ben vereceğim diyor. Peki güvenebiliyor muyuz? Değil mi? Şimdi hepimiz rızık Allah deriz mesela, değil mi? Ne
evet.
Demek rızık Allah'ın üzerinedir. Rızkı veren Allah'tır. Bunu hepimiz söyleriz. Ama biraz maaşımız geç kalsa, birazcık işler kötü gitse hemen korkmaya başlarız. Ve hocam bizim Türk milletinde rızık konusunda çok dehşetli bir endişe ve kaygı var. Bizim Türkler kadar yani istikbale korkuyla bakan, rızık manasına söylüyorum bunu. Aşk evet. Allah'ın korkusu yaşayan millet azdır. Benim çok Arap arkadaşım vardı. Çok rahattırlar. Allah kerim derler. Ya adamın işi yoktur, gücü yoktur. Öyle bir misafirine ikram eder ki. Yani bizim işi vardır, gücü vardır. Yine korkar. Yani şu tabii denge önemli şüphesiz. Yanlış anlaşılmasın. Yani dengesizce böyle vurup, har vurup, harman savuralım demiyorum ama Allah rızık konusunda bize garanti veriyor. Hatta ayet-i kerimede estağfirullah ve emru heleke bis salati ve sabr aleyha la nes'eluke rizqa. Ailene diyor namazı emret ve bu konuda sabırlı davran. Onların ahlakı güzelleşsin, dini hayatı kamil olsun diye uğraş. Biz size rızık istemiyoruz. Rızkı veren benim diyor Allah-u Teala. Şimdi sufiler diyorlar ki hatta İmam İbn Acib bunu söylüyor hocam. Diyor ki tasavvuftaki ilk adım rızık endişesinden kurtulmaktır. Şöyle düşünelim hocam. Hiçbir tilki yar ne yiyeceğim diye düşünmez. Karnı doymuşsa akşam yatar huzurla uyur. Hiçbir kuş ya ben önümüzdeki sene acaba yem bulabilecek miyim diye düşünmez. Kursa dolmuşsa o akşam huzurla uyur, hatta zikirler yapar, şakır bülbüller. Ama insan ne yapıyor hocam?
Yani insan gereksiz yere bu konuda aşırı
ya
kaygı.
Ya 10 sene sonra acaba emeklilik olabilecek miyim? Acaba 20 sene sonra hasta olursam bana kim bakar?
Yani.
Hep bu kaygılarla hani anı yaşamak diyoruz ya hocam.
Evet, evet.
Anımızı mahvediyoruz ya.
Evet, yani daha çözeceği sorun karşısına gelmemiş. Çözmesi gereken şeyler var. Çözmesi gerekenlerle ilgilenmiyor. Dediğiniz gibi 10 yıl sonrası, 20 yıl sonrasının aşırı kaygısı. O da neye sebep oluyor? Bunu herhalde hocam kapitalizm de çok kışkırtıyor.
Maalesef.
Kapitalizm insanları böyle bir tüketim çemberini almak için onlara sürekli sende şu yok, bu eksik falan, şunu almalısın, bunu almalısın ve onları AVM denilen kapitalizmin tapınaklarında alıp har vurup böyle harman savurup onun suyunu çıkartıyor, pasasını çıkartıyor.
İşte kuvvetli iman olduğu zaman bunlara dur diyebiliyorsunuz. Ya bu dünya zevkleri geçici diyorsunuz mesela. Sizi biz korkutuyor. Ya fazla hayır hasanette bulunma, fakir düşersin. Yok diyorsun, Allah yerine verir. Bu konuda çok ayetler de var mesela.
Ya bu tabii şey, çaba harcamayacağın anlamına gelmiyor
şüphesiz.
Ama lüzumsuz yere de panik
tabii.
Yapmanın bir anlamı yok. Bir de şey mesela o aşırı kaygı ve panik hocam şey olarak yansıyor sana, psikosomatik hastalıklar olarak yansıyor. Gastritti, ülserdi vesaireydi. Yani şeyde de durmuyor. Sadece psikoloji
aynen.
Düzeyinde de kalmıyor.
Kesinlikle.
Yani.
Yani iman pek çok psikolojik rahatsızlığı da bu manada otomatik olarak yok ediyor. Allah'a güveniyorsunuz. Allah şafi diyorsunuz mesela. Genelde şöyle bir şey vardır hocam bizim toplumumuzda. İnsanlar hastaneye düşer. En çaresiz kalınca Allah'a akıllarına gelir.
Evet.
Halbuki değil mi? İnsan evet. Daha ilk andan itibaren Allah'a güvense hem tedavisi olacak
evet.
Hem de Allah'a karşı müthiş bir imanı var. Diyor ki Rabbim benimle alakalı ne yaparsa Rabbim ne eylerse güzel eyler diyen bir insan size hocam sizi mağlup edebilir misiniz?
Yani.
Psikolojisini. Benim bir yakın arkadaşım vardı. Kanser ve çok ciddi bir kanser hastasıydı. Son güne kadar hem ibadetini hem de işini de bırakmadı. Son zaman böyle uzanarak bir koltuk üzerinde işlerini takip ederdi. Ve şükrederek vefat etti.
Maşallah.
Yani hiç sufi bir insandı. Hiç mücadeleyi terk etmedi. Şimdi bu insandan ufacık bir baş ağrıyınca veya şeker hastası oldum diye hayatı kendini zehir eden veya ben efendim nezle grip oldum artık hayat bitti diyen nice insanlar var. Geçen yine bir arkadaşımız yani büyük bir mal varlığını kaybediyor. Allah diyor kerimdir yine verir diyor.
Hmm.
Başka birisi hocam hanımı felç oldu. İki kardeşler. Birisi malları üzerine yapmış. Diğer kardeş safmış ona güvenmiş. Abisi veya küçük
eyvah,
kardeşi.
Eyvah.
Sonra iki kardeşten bir tanesi beş parasız diğeri multimilyarder.
Hmm.
Şimdi tamam bunlar çok üzücü şeyler ama hasta olup da felç olmaya değer mi hocam? Allah malı yine verir ama bir eşi felç oluyor üzüntüsünden. Bu bize evet. Nasıl yapılır diye. Şimdi bak görüyorsunuz iman zafiyeti, aşırı dünyevileşmek. Bunlar insanı hasta ediyor aslında.
Evet bir bedenini ödüyor. Hocam tekrar baştaki soruya dönelim şimdi. Burada bir ayrıntıyı sormak istiyorum. Tasavvuftaki manevi gelişimin seyri sülükün amaçlarından birisinin imanı hakka yakın düzeyine yükseltmek olduğunu söylediniz. Peki insanlar çoğunlukla hangi düzeyde imanları?
Bizim sufiler diyor ki taklidi iman iman değildir. Esas tahkiki iman
peki,
lazımdır.
Peki nedir taklidi iman?
Yani ben şimdi Türkiye'de doğdum. Annem babam Müslüman. Madem
ben
de Müslüman olayım. Bu din doğru mudur yanlış mıdır? Beni de çok ilgilendirmez. Şeklindeki iman İmam Gazali diyor ki her akıl bali olan insan imanı tahkiki yapmalıdır. Yani şöyle demelidir. Ya annem babam Müslüman ama dur bakayım. Bu din akla mantığa fıtrata uygun mu? Diyerek diyor tekrar Allah'ın varlığını, birliğini, peygamberin kemalini, güzelliğini aklı tartması ve buna emin olması gerekir. Yani ben size hocam soruyorum. Niçin Müslümansınız? Siz derseniz ki annem babam Müslüman. Bu istenilen bir cevap değil. Çok eksik. Hatta bazen makbul bile değil. Ama diyorsunuz ki yok kardeşim. İslam hak dinidir. Allah-u Teala işte efendim kamildir, mükemmeldir. Efendim bizim aklımızın ötesindedir. Peygamberler göndermiştir. Yani onu her türlü nakıs ve noksanlıktan tenzih ederim şeklinde bir anlayışı kendimiz yakalamamız lazım. Allah bize bu beyni vermiş.
Şeyde taklidi imanda kanıt olmadığı için herhalde daha fazla tereddüt oluyor, karmaşa
daha
oluyor,
gel git
oluyor herhalde hocam.
Uydum kalabalığı.
Hmm.
Yani herkes namaz kılıyor, ben de kılayım.
Hmm.
O da belki makbul yerine göre ama bu çocukluk döneminde makbul. Biliyorsunuz çocuklar nasıl öğrenir konuşmayı efendim? Anasını babasını taklit ederek. Meslekleri taklit ederek öğreniriz. Ama sufiler diyor ki bu yetmez.
Usta olmak için işin mantığını,
evet,
da,
işin mantığını
da bilmesi lazım. Yani, sırlarını bilmesi lazım.
Bir Müslüman Avrupa'ya gitse. Deseler kardeşim sen Türkiye'den geliyorsun. Niye Müslümansın? Türkiye'de olduğun için mi? Denildi yok kardeşim ben Türkiye'de olduğum için değil. Bu din beni tatmin ediyor. Bu din akla, mantığa, kalbime, ruhuma hitap ediyor. Geçen bir kardeşimiz gelmişti Macaristan'dan. Orada önemli bir siyasi partinin danışmanı, üniversite rektörü. Kur'an-ı Kerim okuduğum zaman kendimi buldum dedi. Kur'an-ı Kerim bana kendimi anlatıyor dedi. Çok hoşuma gitti bu şeyleri. Şimdi yani böyle tasavvuf şeye karşı, taklitçiliği her konuda ama. Adetler, gelenekler, bazen çok saçma adetler vardır. Adam olmadık bir şey yapıyor. Niye böyle yapıyorsun kardeşim? Adet. Şimdi mesela insanlar yırtık pırtık giymeye başladılar. Bayağı adet olmaya başladılar.
Evet.
Yani en aklı başına adam bile bakıyorsunuz ki etkileniyor bunlardan. Der ki sufi kardeşim ben kalabalığa uymam. Bunun ne sağlığa faydası var, ne dine faydası var, ne akla mantığa uygun. Yani bir şeyin parçasını yırtmak neye uygun Allah aşkına? Yani
bozuyorsun bir şeyi
yani. Yani bir şey parçalıyorsun ya. Yani eskiden üstü başı yırtık pırtık adamlara biz ya bu adam ya çok fakir derdik. Veya bazen de polis arar burada deli var.
Yani ne yapacağım?
Alın bunu götürün herhalde.
Serseridir bir şeydir.
Kaçmıştır ya bir kötü. Şimdi bakıyorsunuz ki adet oldu hocam. Hatta İmam Gazali diyor ki haramların diyor en zor yani karşı konulabilen haram adet haline gelmiş haramdır. Diyelim ki düğünlerde içki içmek çok adet olmuş. Hiç içmeyen adam bile ya bugün düğün bugün içmeyeceğim ne zaman içeceğim diyor.
Evet.
Orada siz hayır demeniz çok zordur. Yani adam öldürmek şimdi adet olmamış Türkiye'de. Ya gidip bir adam öldüreyim deseniz olmaz. Onun da maalesef adet olduğu yerler olabilir. Bazı Afrika kabilelerinde öldürdüğün adam sayısınca siz onurlu oluyorsunuz. Kaç kelleyi soyduysanız o kadar
bizim prestijli oluyorsunuz. Bizim Erdemiz'de hocam bir ilçe o adıyla şeydir, meşhurdur yani o hikayeleriyle. İlçeye gelmiş bir yabancı gösteriyormuş yani. Bu vurdu vuruldu. Bu vurdu vuruldu. Bu vurdu vuruldu. Bu bilmem ne yoluna gitti diyor. Hiç kimseyi vuramadan öldü.
Sen bir arkadaşımız anlattı. Bu amcamız sizin bölgelerden namusu için adam öldürmüş. Yani hanımına yapılan bir şeyden dolayı. Sonra ileride yaşlandığında bir yeğeni uzun zaman işte Suud'da çalışmış, hacı olmuş, umreye gitmiş sık. Geldiğinde sen nereden geliyorsun uşağım demiş. Kabe'den geldim. Orada Allah için adam öldürmedin mi demiş. Nasıl Allah yüzüne bakacaksın demiş. Hatta bunu söylüyor hocam. Şimdi mesela bir hapishane ortamında orada prestij nedir? En çok adam öldürenler koğuşların ağası oluyormuş. Benim 10 tane işte leşim var diyorlar mesela. Hiç adam öldürmeyenleri de çaycı kahveci paspasçı yapıyorlarmış. Sen kimsin ki? Bir tane leşim bile yok. Hadi bakalım bize çay getir.
Oradaki kariyer de bu yani.
Ben kardeşim kaç tane adamı katletmişim haşa. Şimdi yani bazen görüldü gibi hocam en kötü şeyler bile çünkü o ortamda
adet oluyor.
Adet olmuş. Yani evet. Bir hapishane ortamında tenzih ederim mahkum namaza bir sözüm yok. Yani bazı ortamlarda
evet.
Ne kadar ağır suç işlemişseniz o kadar prestijli oluyorsunuz. Şunu diyeceğim yani İmam Gazali'den geldik. En zor da diyor işte burada taklit meselesi. Diyelim ki herkes sigara içiyor gençlik döneminde. Herkesin ağzında püfür. Şimdi buna hayır demek
zor
ne kadar zor. Hani bugün ona ne diyor hocam toplumsal baskı mı diyorlar? Sizin bir ara tabiriniz var.
Mahalle
baskısı. Bir de sosyal şey demiştiniz bir ara hatırlarsanız. Hipnoz.
Sosyal hipnoz evet. O kavramı da kullananlar var. Yani toplum insanı hipnotize eder. İşte diyelim ki yırtık pırtık pantolon giymeyi biz çocukluğumuzda utanırdık yani böyle bir şey giymekten. Şimdi herkes giyebiliyor çünkü herkese bir tür büyü. Yani hipnoz. Hipnozun da etkisi azımsanacak bir etkisi yok yani. Özellikle bir taraf
var. İşte hocam sufiler diyor ki tek başına bile kalsan dünyada.
Evet.
Hak ve hakikati bileceksin. Tek başına kaldın hocam ne kadar zor değil mi?
Evet.
Bütün toplum bir tarafa gidiyor. Siz tek başınıza bir tarafa gidiyorsunuz. Ama İbrahim gibi.
Yani
öyle bir imana, öyle bir şuura ve bilince ulaşmanız gerekiyor. Yoksa ben Müslüman doğdum. Amerika'da olsam Hristiyan olurdum. İşte falanca yerde olsaydım Budist olurdum. Mesela Hindistan'da olsaydım.
Evet.
Çin'de olsaydım bilmem ne olurdum.
Japonya'da yani, Şintoist.
Yok bu değil.
Evet. Hocam siz tasavvuftaki manevi gelişimin seyri sülükün hedeflerinden bir tanesi de Allah'ın sıfatlarının kulda tecelli etmesi diye başlıklandırmışsınız. Ne demek bu Allah'ın sıfatlarının insanda tecelli etmesi?
Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah var, Rahman ve Rahim var. En çok Kur'an-ı Kerim'de geçen sıfatlar rahmet, merhamet, şefkat. Allah-u Teala bu sıfatların bizde tecelli etmesini istiyor. Ne kadar merhametliysek Allah'a o kadar yakınız. Ne kadar cömertsek. İşte Allah Rezzak. Herkesin rızkını veriyor. Ama rızkı kimin eliyle veriyor? İnsan eliyle. İstese Allah-u Teala gökten atar da tepemize. Ama bana para vermiş, servet vermiş. İstiyor ki benim başkalarına faydam olsun.
Evet.
Allah'ın burada şunu da demek lazım. Cemali sıfatları. Onu da söylüyor. Celali değil. Allah kahardır. Herkese kahredeyim. Yok edeyim.
Ama orada değil. Da diyelim ki düşmana karşı o ihtiyaç göre, var.
O ölçülü yani celal sıfatları daha ölçülü, cemal sıfatları daha bir ölçüsüz.
Esaslı.
Esas ve ölçüsüz. Yani sevebildiğin kadar yeter ki adama Tanrı deme. Yani peygamberi sev, İbn Hacı böyle söylüyor. Peygamberi istediğin kadar sevebilirsin. Yeter ki Tanrı deme. Sizin cömert olabilir. Hatta bizim tasavvufta biliyorsunuz İhsar denen bir şey var değil mi?
Evet. Yani
benim ihtiyacım var. Karnım aç hocam. Ben size veriyorum yiyeceğim ekmeği. Şimdi bu akılla mantıkla açıklanacak bir şey değil.
O tabii şey. Ermişlerin düzeyindeki.
Tabii.
Şimdi şey bakıyorsun ortalama bir insan da bunu yapmaya kalkıyor. Sonra birdenbire ya işte bu ağır geliyor ona. Yani herkes kendi düzeyine göre değil mi hocam? Yani
tabii.
Hani fetva makamı var, takva makamı var, vera makamı var. Bir de hatta fetvadan önce bir de azimet var değil mi hocam?
Aynen. Aynen. Şimdi hocam bu konuda İbn-i Hacib'e güzel bir örnek veriyor. Mesela hilim. Gücü yettiği halde intikam almamak. Şimdi en zor şey, sabredilmesi en zor şey, bir insan sizi çok kızdırıyor. İntikam almaya gücünüz de yetiyor esasında. Orada intikam almamak çok zor bir şey. Ve evet. Bu diyor bu konuda en halim Allah-u Teala'dır. Nice kafir, nice müşrik Allah'a Allah'ın zatına, şanına yakışmayacak şeyler söylerler. Allah'ın oğlu var derler, kızı var derler. Allah'ı haşa put haline sokarlar. Bunlar ama Allah-u Teala onların rızkını vermeye devam ediyor. İşte hilim sahibi olmak mesela çok güzel bir... İmam Gazali diyor ki en yüksek ahlak diyor hilim sahibi olmaktır. Ben tavsiye ediyorum mesela bir insana evlenme döneminde olanlar, hocam hangi özelliği çok önemli? Şüphesiz abdest namazı çok önemli ama cömertlik ve hilim diyorum. Bir cömert olsun evet. Ki size harcasın ailesine. İkinci hilim olsun ki her şeye kızıp agresif davranmasın mesela.
Af mesela psikolojide son zamanlarda çok işlenen bir kavram da hakikaten şimdi affetmek biz genellikle karşı tarafa dönük bir şey olarak düşünüyoruz. Halbuki affetmediğin zaman kendi içinde de bir sırtında yük taşıyorsun. Affettiğin zaman sadece karşı tarafı bağışlamıyorsun. Kendini de o yükten kurtarıyorsun yani.
Kesinlikle. Bunu
o hesaptan defterden çıkartıyorsun onu.
Sufiler bunu hadis-i nefs diyorlar. Kendi kendine konuşmak. İngilizce'de self-talk diye bir şey uydurmuşlar. Self-talk, kendi kendine konuşmak. Aslında orada bile ruhun olduğu ortaya çıkıyor.
Nefsiniz... Kendi kendine konuşana deli demezler mi hocam?
Şöyle, şu manada hocam, içinizde mesela diyoruz ya, bugün Süleyman hocama ters baktı. Ben ona işte şu lafı söylemem lazımdı. Yarın ben bulursam, hatta falan yerde onun aleyhine birkaç laf ederim. Şunu rezil etmek. Hocam bu şeytan orada
dürtük diyor.
Devamlı kendi kendine konuşturarak affetmediğiniz insanla alakalı kafanızda yüzlerce, binlerce negatif düşünce ürettiriyor. Ve affedemediğiniz insanlar hep size yük oluyor sırtınıza. Çünkü affetmediğiniz insanlarla intikam almak için fırsat kolluyorsunuz.
Şey gibi, insanın sırtındaki kulunçlar gibi oluyor herhalde hocam.
Evet, daha kötüsü yani. Oluyor. Kulunç belki ufak bir masajla geçecek ama bu yani içimizde ata ata bu dertler böyle katmerleşiyor.
Yani bel fıtığı gibi, boyun fıtığı gibi bir şeye dönüşüyor.
Ve sonra insanın fıtratı bozuluyor artık. Hastalıklı bir hale geliyor. Yani hani sizin oralarda bir şey anlatırlar. Bir yerde bir adam teşekkür ederim demiş, çekmiş vurmuş. Anlayamamış ne olduğunu.
Her ihtimale karşı her ihtimale vurdum onu.
Demiş, vurdum onu demiş. O yüzden hocam affetmek. İsterseniz ikinci bölümde biraz devam edelim.
Olur, olur.
Bu önemli bir mesele. Evet. Muhterem dinleyicilerimiz, Ali Rıza Baycan hocamızla beraber Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyo'muzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz.
Hocam, hocam affetmek üzerine gidiyorduk sizin kitabınızdan, Seyri Sürük kitabınızdan.
Allah Erkam gafurdur, yayınları. Rahimdir diyoruz hocam. Gafur çok affeden, yani bu mübalağa sigası. Yani öyle az değil. Acayip çok. Affedici. Yani kendisine şirk koşmuş insan affediyor. Küfre düşmüş insanı.
Koşuluyla.
Tabii onun şartları var. Ama yani mesela bir insana biz bazen kızıyoruz. Adam özür diliyor, affetmiyoruz değil mi?
Evet.
Menfaatimize zarar vermiş bir yerde. Ne yaparsa yapsın artık seni sildim defterden diyor.
Telafi etse bile.
Yok yani biz bazen hocam özellikle de bizi bir insan hakaret ederse toplum içinde onu affedemiyoruz. Hatta geçen bir psikoloji kitabında yazıyor. Hayatta en zor affetmenin cinsi hocam bu tür. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşünün şimdi. Sihirbaz diyorlar, yalancı diyorlar. Kafasına işkembe atıyorlar.
Veya Taif'ten mesela dönerken ya. Milletin içerisinde çoluk çocuk taşlatıyorlar.
Hocam ne kadar ağır bir şey. Şimdi burada bize bir laf söylese oraya bir daha 60 sene gitmeyiz.
Yani.
Hele taş atsa artık oradan bile geçmeyiz. Peygamber Efendimiz o kadar çok işkence, eziyet görüyor. Buna rağmen... Ya ben bir peygamber olup da zamanında davet kurarsam sizi ben yapacağımı biliyorum demiyor.
Evet.
Mekke'yi fethettiği zaman diyor ki benden ne beklersiniz? Diyor ki sen diyor iyi bir kardeşsin. Hepsini Allah hepsini affediyor.
Evet.
Hatta Ebu Sufyan falan kendisi savaşmış. Onun evine giren de diyor emin olur diyor. Yani onlar onuru ediyor. Kendisini kıran, kendisine kılıç çeken insanları bile İslam'a gir de diyor. Yeter hakkı Allah'a tanı. Allah'ın hatırına ben seni affederim diyor. Şimdi diyeceğim işte bu İlahi sıfatların bize tecelli etmesi demek.
Yani tasavvuftaki manevi gelişimin amaçlarından bir tanesi Allah'ın sıfatlarının insanda, kulda tecelli etmesi. Af, Allah'ın gafur.
Af da var, gafur da var. Evet. Değişikleri var. Ama dediğim gibi kahhar olanlar sınırlı. Yani savaşta celali sadece. Celali sadece. Yani çok az.
Diyelim ki intikam sahibi olması Allah'ın.
Tabii. Müslüman intikam alacak ama şeriatın sınırları
içerisinde
intikam alacak. Bunlar bugün maalesef hocam çok birbirine karışmış durumda. Yani günümüzde Müslüman demek böyle asık suratlı, her şeye kızan. Değil mi? Böyle bir algı yok mu toplumda? Yani işi evet. Zora sokan. O olmaz, bu olmaz, o haram, bu haram. Yani helala bile haram diyen adama biz. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolaylaştırın, zorlaştırmayın diyor mesela.
Evet.
Yani algılarımızda böyle bir terslik ortaya çıkmış ve asık suratlı, her şeyi zora sokan tiplere amma dindar. Hiç alakası yok halbuki.
Yani halbuki hayatı kolaylaştıran
bizim zorluğu nefsimize göstereceğiz. Kolaylığı evet. Başkasına.
Hocam bir de burada şeye değiniyorsunuz. Allah'ın basar sıfatı var. Burada kul kainattaki her şeyi görür. Yani böyle saftirik bir insan değil o zaman tasavvuf yoluna giren insandan. Basiretli olması isteniyor. Bu da Allah'ın basar sıfatının bir tecellisi kesinlikle. Olacaktır.
Hatta bu konuda hadis-i şerif var. Müminin firasetine sakınınız diyor.
Firaset Allah'ın dediğiniz nuruyla bakar. Hocam.
Şimdi bu kalp gözüyle görmesi demek. Bir gözümüzle görüyoruz hocam.
Evet.
Bu gözümüzle gördüğümüz pek çok şu hatalı olabilir. Bir de basiret var. Evet. Firaset var. Adam size bir satıcı geldi. Gayet güzel rol yapıyor. Zahiren baktığınızda adam dört dört. Kravatını takmış, tertemiz giyinmiş, size bir şey satmaya çalışıyor. Övüyor falan filan. İşinizden bir ses diyor ki bu adam dolandırıcı. Sakın güvenme. Hani kalpten kalbe pencere vardır derler ya. Evet. Bu konuda pek çok şeyler vardır. Hatta hocam bunu psikolojide ispat etmişler. Yani pek çok böyle zulme uğramış, cinayete kurban gitmiş tiplere soruyorlar. Yani sen bu adamı gördün. Ne düşündün ilk anda? İlk anda korktum ama diyor. Sonra dedim ki ya adama şimdi bunu belli edersem ayıp olur. Belki ırkçılık olur. Diyelim ki siyahi bir zat veya beyaz bir zat neyse. Ama diyor keşke diyor ilk içime doğan o fikre güvenseydim. Hocam %80 oranında, %75-80 oranında o ruhumuzun algısı diyelim basiret doğrusu çıkıyor.
Nadiren. Ama tabii kalbi fesatsa
o ayrı.
O ters.
Bu dediğimiz yani kalbi temizlemiş. Çünkü kalp aynası parladıkça o aynaya kayıptan sizinle alakalı veya başkasının alakalı olaylarla, kişilerle alakalı bilgiler yansımaya başlıyor.
Evet.
Ve bu tür insanı kandırmak mümkün değil.
Evet, yani demek ki buradan özellikle böyle dindarlık ve saftirikliği eşleştiren insanlar var veya dindar olmayı saftirik olarak algılayan insanlar var. Kendi adına yani.
Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir mümin diyor bir delikten iki kere sırılmaz.
Değil mi?
Kere olabilir. Genelde hocam bu bizim başımız çok iyi, çok gelir. Buna biz yani şöyle yani bir adam bizden bir şey ister. Ya dersin bu adam ya fakir ya açsa. Dersin ki zahiren öyle gözükmüyor ama. Ya Allah katında beni sıkıntıya sokar vereyim 3-5 lira dersiniz. Ama ertesi gün gördüğünüz adam lüks bir lokantada sefahat ortamında gayet de acayip kılık kıyafet.
Konforu yerinde, yani keyfi yerinde.
Valla bir de aldanmamak lazım.
Ben diyorum hocam. Burada birkaç kötülük birden var. Bir, kötü bir insana bağışta bulunuyorsun. Bu yanlış. İki, o bağışta bulunduğun şeyi hak eden iyi ve mağdur bir insan vardı. Sen onun hakkını aldın, kötü birine verdin. Bu ikinci yanlış. Üçüncüsü, dışarıdan bakan diyecek ki, lan şuna baksana ya. Bu şey ya. Yani ne kadar kolay kandırılıyor.
Hocam Mesnevi'de çok harika bir hikaye var. Onu paylaşabilir miyim?
Tabii ne demek.
Aslanla eşek hikayesi. Aslan bir savaşta yaralanmış. Başka aslanla kavga ederken veya avlanırken zayıf düşmüş. Diyor ki tilkiye. Şurada bir eşek gördüm. Git onu kandır bana getir diyor. Ben koşacak halde değilim diyor. Çok yanıma getirirsen parçalarım beraber yeriz. Tilki gidiyor. Diyor ki o merkebe. Ya diyor ileride bir çayırlık var ki. Aman Allah'ım sen burada diyor kurak çorak bir yerde önünde saman yok ot yok zavallı acıyorum senin haline gel bak diyor ilerisi diyor acayip diz boyu çayırlık. Eşek inanmak istemiyor önce ama tabi karnı aç açlık hocam sana her şeyi yaptırır inanıyor inanmak zorunda kalıyor tilkinin peşine düşüyor aslan da bunu görü görmez fırlıyor yerinden ama hasta olduğu için de yine yakalayamıyor o eşekcağız koşup gidiyor. Diyor ki tilki ya padişahım sen ne yaptın diyor aslana. Ya diyor yanına tam getirecektin, yakalayacaktın. Sen diyor uzaktan daha yanına gelir gelmez görür görmez saldırdın. Ürküttün hayvanı, kaçtı. Ne yapacağız şimdi? Hmm. Ya sen tilkisin diyor.
Bir yolunu bulursa.
Tekrar kandır diyor. Tekrar tilki gidiyor şeye. Uzun bir hikaye de. Diyor ki ya sen diyor, niye kaçtın? Orada tılsımdır o diyor. O tılsım olmasa diyor o orman, o otlar durur mu orada diyor. Hmm. Senin gözüne bir tılsım gözüktü diyor. Orada aslan falan yoktu diyor. Tabii eşek inanmak istemiyor önce ama bin bir tür dil döküyor tilki. Tekrar inanmak zorunda kalıyor. Geliyor bu sefer tam aslanın yanına kadar. Aslan bunu pençeleyip yatırıyor, parçalıyor. Neyse aslan yorulmuş su içmeye gidiyor. Biliyorsunuz aslanlar önce nesini yer? Ciğerini falan yerler.
Hayvanın. İç organlar şey. Evet.
Tilki bunu halletmiş daha aslan gelmeden.
Hmm.
Aslan diyor ya bu eşeğin diyor ciğeri falan nerede? Ya padişahım diyor tilki. Hiç ciğer olsa ikinci kere yanınıza gelir miydi diyor. Şimdi yani bugün mesela bizi FETÖ aldattı değil mi?
Evet.
Hala değişik argümanlar üretiyorlar. Artık bir kere aldandık. İkinci kere aldanırsak evet. Önce derler ki hizmet, işte kurban, himmet. Hep böyle güzel şeyleri kullandılar.
Evet.
Aldandık yani. Biz de Müslüman biraz saf taraf olur. Allah adına deyince hemen aldanırız ama ikinci kere aldanmamak lazım. Bugün hala peşinden gidenler var maalesef. Amerika'da evet. Yaşıyor herif. Ajanlık sistemi kurmuş. Bütün taraftarlarını Türkiye aleyhine bir ajan gibi hizmete sunmuş. Hala bunu göre göre artık inanmak bu biraz hocam saflığın ötesi oluyor. Yani o yüzden bu konuda hassas olmak lazım. Allah'ın sıfatları tecelli etmesi lazım. Basar ve basiretimizin artması lazım.
Evet. Böyle bir saftiriklik olmaz yani. Hocam bir başka özellik hak ile barışmak. Yani Allah ile barışmak mı demek istiyorsunuz?
Allah ile barışında olmak,
yani manevi, kendimizle barışında olmak. Yani manevi girişim.
Hmm. Şöyle kıymetli hocam şimdi insan genelde hep savaş içindedir. Nefis hep maneviyatın zıttına hareket eder.
Hmm.
Hep biz Allah ile savaştırmak ister. Allah der ki mesela diyelim ki içki içme. Nefis içki iç der. Allah zina yapma der. Nefis onu yaptırmak ister. Devamlı böyle bir mücadele.
Hmm.
Hem kendimizle hem de Allah'la, kitabıyla, peygamberiyle. Mesela hadislerde geçiyor değil mi? İşte faiz yiyenler diyor Allah harp etmiş olur. Şimdi tasavvuf sizi o hale getiriyor ki artık Allah ile bir zıtlaşmanız kalmıyor. Allah dedi ki zekat ver. Hani anlatırlar hocam memleketinin ismini söylemeyeyim şimdi. Evet. Dinleyicilerimiz anlarlar. Adamın birisinden hayır istemişler. Düşünmüş, taşınmış uzunca bir süre. Demişler ki hocam bak camiye yardım istiyoruz. Senin de paranı çok fazla biliyoruz. Ya ne olacak 3-5 lira ver şu caminin kubbesini yapalım işte ihtiyaçlarını karşılayalım. Evladım demiş canım diyorsanız hemen vereyim.
O kadar.
Ama demiş benden mal istiyorsunuz.
Oy.
Mal vermek kolay mı demiş. Şimdi Allah zekat ver diyor. Şimdi hani bizde bir laf vardır. Derler ki mal canın yongası. Ya nasıl vereyim diyor adam şimdi. Allah ile mücadele içinde. Ne bileyim işte namaz kıl diyor Allah. Ya şimdi sabah uyku tatlı diyorsunuz. Hacca git diyor. Ya hac çok pahalandı diyorsunuz. Orası çok sıcak diyorsunuz. Hep böyle bir şey yok mu hocam mücadele?
Bir bahane.
Sonra sosyal ilişkilerimizde de bunu yaşıyoruz. İşte Allah halim ol diyor mesela.
Hmm.
Halbuki kızmak hocam insana sadece zevk de veriyor aslında. Hatta İmam Gazali diyor ki insana diyor dünyada en büyük zevk veren şey düşmandan intikam almaktır. Hatta insanlar diyor ölümü bile göze alır.
Hmm.
Ben öleyim ama şu düşmanım da zarar görsün.
O kadar yani.
Gülistan'da geçiyor hocam. Adamın düşmanı varmış. Bir türlü düşmana zarar veremiyor. Demek ki güçlü bir düşmanmış. Yani silah çekemiyor, kurşun atamıyor. Neyse diyor ki kölesine. Sen beni öldür diyor. Cesedimi bu adamın bahçesine at. Aramızdaki şey belli olduğu için kavga dövüş. Onu katil diye kısas yapsınlar diyor. Hocam ülkemizde kan davaları var biliyorsun.
Evet.
Adam öleceğini bile bile ne yapıyor?
Evet giriyor.
Silah çekiyor. Şey yani. Çatışmaya giriyor. Kendisinde öleceğini bir şekilde kan davasına kurban geçeceğini bile bile yok diyor.
Evet. Yani orada artık öfke ve düşmanlık onları yönetiyor. Hocam burada tasavvuftaki manevi gelişim konusunda bir vurgunuz daha var. Bir başlık burada. Seri Sülük adlı kitabınızda Erkam yayınlarında. İnsanın beşeriyetine zarar vermeden onu kontrol altına almak.
Hocam bence bu kitabın belki de bu tasavvuf adına en önemli bölümlerden bir tanesi bu. Çünkü dedik ya maneviyat deyince hep böyle aşırılık.
Evet.
Sabah kadar namaz kılmak.
Evet.
Bütün malı mülkü dağıtmak. hiç kendine acımamak falan.
Evet. Böyle mesela yeni kuşak özellikle yani bu kadar fedakarlıkta bulunacaksam o zaman ben bana yaşama şansı kalmıyor diyor yani. Daha uzak duruyor tasavvuftan. Evet.
Şimdi genelde bunu Kur'an-ı Kerim'de diyor ki mesela müşrikler aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz diyor. Yani peygamber dediğin yine ayette geçiyor hocam bu. Hangi ayette? Enbiya suresi 7. ayet. Biz onları yani peygamberleri yemek yemez birer cansız ceset olarak yaratmadık diyor Allah-u Teala. Onlar bu dünyada ebedi de değillerdir. Yani peygamberler ölür. Peygamberler yemek yer. Peygamberler evlenir çoluk çocuk karışır. Nitekim peygamber evet. Efendimizin ailesi vardı. Hanımları vardı. Çocukları vardı. Bir aile reisiydi. Yani İslamiyet bizi beşer olarak tasavvuf bizi bu şartlarda mükemmel olmamızı istiyor. Hmm. Bunları yok ederek, reddederek evlenmeyi o hayat kolay o
yani
zaman.
Yani melekler gibi yaşamak değil tabii. Yani. İnsanı kamilce yaşamak yani.
Ama diğer dinler maalesef insanı böyle melek gibi. Mesela diyor ki ruhbanın evlenme. Sen cinsiyetin olmasın. Sen yani erkek değilsin. Erkeksen kadın değil. İşte kadınsan rahip oluyorsun.
Değilsin, evet.
Yani sen cinsiyetsiz gibi. Tabii cinsiyetimiz var ama kullanmadığın için evet. Evlenmediğin için ya kadın olmuşsun, erkek olmuşsun.
Bir de insanın fark en etmiyor. Önemli güdülerinden birisi değil mi hocam? Çoluk çocuk sahibi olmak yani. Anne baba olmak yani. İnsanın doğasında aynen. Olan bir şey bu yani.
Bir ruhban şeysi izlemiştim bir zamanlar. Orada akraba ilişkileri çok küçümseniyor. Başrahip bir manastırın başrahibi. Diyor ki babam diyor aşağı köyde yaşar. Ben de dağın tepesindeki manastırdayım. Haber göndermiş. Oğlum ölüyorum. Gel son kez yüzünü göreyim. Nice zaman oldu seni göremedim. Ben diyor insanın sevgisinden diyor gitmedim. Babam diyor öldü gitti.
Vay be.
Şimdi bak ya ne kadar ters bir anlayış. Hmm. Ya bir insanın babasını memnun etmesi dinimizde çok Allah'tan sonra ikinci memnun etmemiz gereken kimseler anne babamız. Şimdi orada ters algı. Her şey aşırılık şeyi. Hmm. Anne babayı bile ağlatarak ahirete gönderiyorsunuz. Şimdi bunun ne alakası var maneviyatla? Yani beşeri şeyi bozuyor bunlar. İnsani ilişkileri, anne baba ilişkilerini, akrabalık, aile ilişkilerini. Bunlar bozuyor. Sadece kendini Allah'a adayacaksın. Hatta Hristiyanlıkta Allah ile evlenmek diye bir tabir de var. Veya kiliseyle evlenmek diyelim biz buna. Hmm. Ben kiliseyle evlendim. Bitti. Şimdi hocam bu beşeri tarafımızı ve dengemizi bozan şeyler.
Evet. Yani o zaman tasavvuftaki manevi gelişimin aslında bir insani gelişim olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla.
Mesela mal sahibi olmak hocam bütün mistik hareketlerde yasak. Ruhbanların mal mülkü olmuyor yani Budist ruhbanlar rahipleri. Tasavvuf diyor ki mal mülk sahibi ol, kalbine sokma.
Hmm. Yani para, sen onu yönet, o seni yönetmesi.
Aynen. Para diyor kesede olsun, kasada olsun, para gönlünde olmasın. Bugün en büyük sıkıntı bu. İnsanlar parayı cebine değil, gönlüne sokuyor.
Evet.
Gönlüne sokunca hani Nurettin Topçu'nun çok güzel bir sözü var. Allah diyor insanları sevmek, sevilmek için yaratmıştır. Eşyayı kullanmak için. Biz eşyayı seviyoruz, insanları kullanıyoruz.
Evet, ne kadar ters döndürmüşüz yani.
Evet, o yüzden hani bence İslam'ı anlatırken, tasavvuf anlatırken batıda, doğuda neyse her yerde bizim bu İslam'ın bu tarafını öne çıkarmamız lazım. Bir insan Müslüman olursa beşeri ve insanını kaybetmiyor. Ama o yönlerini Allah'ın, kitabın istediği şekilde kontrollü bir şekilde kullanıyor. Yerken, içerken kontrollü yiyor, içiyor. Harcarken israf etmiyor mesela. Evleniyor, zinaya düşmüyor. Evet. Çoluk çocuğunu Müslümanca büyütüyor. Böylece yani topluma faydası olan, hem Allah'a kul, hem de ümmete hizmetçi olan bir insan tipi çıkıyor karşımıza.
Eyvallah. Hocam vaktimiz de azalıyor. Bir de seyri süluka başlayacak. Buradaki seyri sülukta üstad ile talebesi arasındaki, şeyh ile mürit arasındaki ilişki böyle bir miktar çırak usta ilişkisine mi benzetilebilir? Nasıl bir ilişki oradaki ilişki?
Bu konuda genelde sufiler bu Hazreti Musa ile Hızır ilişkisini de gündeme getirirler. Bir güven ortamı olacak. Kemaline inandığınız bir mürşit.
Hmm.
Ama önce araştırmak gerekiyor.
Araştırdıktan
doktora
sonra.
Gideceksiniz. Hocam bir sıkıntı var bizde. Kalp sıkıntısı. En iyi kalp doktorunu bulduk. Ondan sonra ne oluyor? Ona teslim oluyorsunuz. Hı. Adam sizi bayıltıyor, asıyor, kesiyor.
Yani değil mi? Yani,
ciğerinizi söküyor. Oradan kemikle alıp yama yapıyor.
Şeyin.
Damarınızı kesip başka yere ilave ediyor.
Ölünün gassalet teslim olduğu gibi oluyorsun yani.
Şimdi doğrusu şu hocam. Yani yani dediğim gibi güven öncesinde %100 şüphe etme hakkımız var.
Hı hı.
Ama %100 araştırdık. Adam işte şey efendi 20 senedir her şeyi apaçık tertemiz bir insan. Artık güvenmek gerekiyor. Bugün yanlış anlaşılan bu şüpheci ve pozitivist dönemde yaşıyoruz maalesef. O kadar çok güvensizlik ortamı var ki.
Evet.
Artık insanlar anne babasına güvenemez hale geldiler. Ve anne babalar evladına güvenemez hale geldi maalesef bu çıkarcı ortamda. Bir arkadaşımız geçenlerde ailesinde bir problem yaşıyor, bir güven meselesi. Kanser olup öldü kardeşimiz.
Of.
Ailem bana güvenmiyor diye.
O kadar
ya. 6 ayda alıp verdi yani. Hakikaten çok ağır. Dönemden geçiyoruz. Ve bu kötü örnekler, gazeteler, basın yayın devamlı abarttığı için herkesi güvenilmez. Herkesi sahtekar zannediyoruz. Önce alıştırıyoruz. Ondan sonra sevgi ve muhabbet ortamında mükemmel ve kamil gördüğümüz bir insana, tabi insani vasıflarıyla, kimse mükemmel değildir ama olabildiğince ona tabi olmak ve onun gittiği yoldan gitmek gerekiyor hocam. Tasavvufun
evet.
Belki diğer ilimlerden en büyük farklılığı bir insanın manevi kontrolünde bir ilerleme sağlamaktır.
Şey hocam, orada çok ilginç bir durum var. Psikoterapilerde bir sürü farklı psikoterapiler var hocam. Buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi, terapide en önemli etkenlerden bir tanesi güven. Yani eğer danışan ya da hasta terapiste güven duymuyorsa, böyle bir inancı yoksa o terapiden hayır görmüyor yani.
Çok ilginç değil mi hocam?
Evet. Yani orada bile bu böyle yani. Yalom grup psikoterapilerine giriş diye bayağı okkalı bir kitabı vardır. Yalom da çağımızın varoluşçu psikoterapinin önemli isimlerinin bir tanesi. Onu okuduğumda kitapta Sufi ile terapiste karşılaştırma yaparken yani orada sayıyor böyle en çok etkili olan faktörler. Tasavvufla karşılaştırın. Denk yani hep birbirine. Yani insan ya hocam. Orada da burada da insan yani.
Hocam şimdi buradan Ankara'ya gideceğiz. İyi otobüs şirketini tercih ediyoruz. Artık şoförün içine karışmıyoruz değil mi?
Evet.
Diyelim ki bütün 40 tane yolcu her bir şoföre bir laf etse hiçbir otobüs buradan Ankara'ya gidemez.
Evet.
Birisi hızlı gittin, birisi yavaş gidiyorsun, birisi yanlış solladın, birisi daha çok gaza bas dese değil mi? Ne olur artık orada belli oranda aynen bunun gibi. Ama tabii şu var, hani birinci bölümde konuştuk ya,
evet.
Müslüman saf değildir.
Evet.
Affedersiniz yani öyle herkese kanmaz. O yüzden bu da önemli bir mesele.
Orası evet, yani tasavvufta bir tane ilkeyi kendi başına alıp uygularsan, diğerlerine hesaba katmazsan elbette yanlış tarafa gidersin yani.
Yani her prensip dediğiniz gibi iyi ve kötü tarafa çekilir ama hepsini toplu olarak ele alırsak inşallah
evet.
Hata yapmayız. Hocam isterseniz burada kapatalım.
Evet, finale geldik.
Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Ali Rıza Bayezan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.